Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin.
Günaydın.
Günaydın Seyfettin Bey.
Günaydın.
Evet, bu yeni damadın da anlattığı, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın anlattığı durumu bir de senden dinleyelim. Nedir, ne oluyoruz? Çok başarılı bir tablo çizdi kendisi. Acaba evet. Öyle mi?
Evet. Her yılın işte sonbahar başlangıcında, Eylül bazen Ekim ayında, çok uzun yıllardan beri Türkiye'de Avrupa ülkeleriyle birlikte bir orta vadeli program yayınlar. Artık şey haline geldi, gelenek haline. Biz de işte malum ya, adaydık üyeliğe. Onun için biz de bu şeyi, programı, 3 yıllık programı yayınlamaya başlamıştık. Bunun adı orta vadeli programdı. Yani standart adı budur. Avrupa'da da böyle adlandırılır. Fakat ne olduysa geçen yıl tam da işte büyük bir türbülansın içine düştüğü bir sırada ekonomi, tekrar hatırlatmama gerek yok herhalde, dinleyiciler de ne olduğunu hatırlıyorlar. Orta vadeli programı merakla bekliyorduk. Acaba kabul edilecek mi bu resesyon? Büyüme tahminleri yapılacak? Nasıl bir program? Tabii merakla bekleniyordu. Her yıl böyle olmuyor. Bir de baktık ki Sayın Bakan yeni ekonomi programı diye açıkladı. İsim değişmiş. Tabii bu yeni lafı büyük bir iddia aynı zamanda. Neden buradan bir giriş yaptım? Çünkü bu yıl acaba ne diyecekler herhalde? Orta vadeli program denecek tekrar diye düşünüyordum. Yine yeni ekonomi programı diye çıkıldı. Şimdi bir dizi tuhaflık tabii var ve onlardan söz edeceğim. Ama ilk tuhaflık buradan başlıyor. Şimdi yeni, değil mi, Türkçe biliyorsak yeni bir kere kullanılır. Hani bir daha eğer kullanacaksak o eski hale gelmiştir. Hakikaten daha farklı yeni bir program açıklanmış olur. Tuhaflığın ilki oradan başlıyor. Çünkü yeni eski program, geçen yılki program yeni programdı. Bu nasıl tekrardan yeni program oluyor? Onu anlamak mümkün değil. Hatta Mafya İlmez ilginç bir buluş yapmış. Dedi ki yazısında bu programı değerlendirirken, aslında dedi bu kafa karıştırıyor. En yeni program diye adlandırmak gerekiyor dedi. En yeni program. Tabii gelecek yıl gene ne olacak bilmiyorum yani. Gene yeni program mı denecek? Neyse, işin bu tabii en önemli tarafı değil. Adına ne koyarsan koyun.
Bir dakika Seyfettin, pardon, bir müdahalede bulunayım. Ben seninle tam aynı fikirde olmadığımı söyleyebilirim. Yeterince modern hayata vakıf olmadığın gibi bir kanaate kapıldım.
Olabilir Ömer.
Reklamcılık sanatının bir numaralı özelliği yeni kelimesidir. Her şey yenidir. Çıkarılan bütün ürünler otobüs duraklarında ya da panolarda, televizyon reklamlarında, her şey, bütün ürünler, bildiğimiz bisküvisinden çikletine kadar her şey yenidir.
Yepyeni desek.
Sen bunu fark etmedin herhalde.
Fark etmiyoruz da bizim bir kişinin kafasıyla
yepis
bir
yeni.
Kere tamam, büyük bir dönüşümde bir kere bir yeni adı konulabilir. Genellikle de ne o diye adlandırılır.
Evet, ne o.
Yeni teori, ama bu 20-30 yıl kalır yani. Bunun daha da yenisi sürekli olmaz, değil mi, bir programın her yıl açıklanan? Neyse.
Her yeni ürün yenidir.
Yenidir. Peki, yeni program diyelim. Evet. Yeni ekonomi programı. Bir dizi tabii tuhaflıkla, sürprizle çıktı ortaya. Şimdi bu tip programlar tabii bir iktidar sonuçta. İktidarın programı bu. Yöneten hükümetin ekonomi kanadının programı. doğaldır ki bir doz iyimserlik olur. Yani bunu tabii ki kabul edebiliriz. Çünkü çıkıp da ya o kadar da bir hesap kitap yaptık ey vatandaşlar, durum böyle çok parlak değil galiba falan gibilerinden bir şey beklemeleri, söyler beklemeleri, itiraf beklemeleri olmaz tabii. Olmaz, ama evet. Bunun dozu kaçırıldığı zaman da işi ciddiyeti kaçıyor, inandırıcılığı kaçıyor. O zaman da tabii ciddi anlamamaya temayülü doyuyor. Dolayısıyla burada işi, o dozu, iyimserlik dozunun iyi ayarlanması lazım. Ama bu programda daha ilk baştan yani gayri ciddi bir hava olduğunu hemen görüyorsunuz. Çünkü programda ilk neye bakarız? Büyüme acaba nasıl öngörülüyor? Çünkü zaten ekonomi bir resesyondan geçti. Evet, bu yılın başında bir toparlanma var. İlk çeyrek ve ikinci çeyrek rakamları açıklandı. Yaklaşık %3'e yakın bir gayri safi yurt içi hasıla artışı var. Fakat hala geçen yıl yenilen darbenin tümü telafi edilemedi. Çünkü hala geçen yıla kıyasla %2'ye yakın bir daha düşük noktadayız, seviyedeyiz. Gayri safi yurt içi hasıl açısından. Hani teknik olarak söyleyecek olursam mesela ikinci çeyrekte yıllık büyüme hala -1.5. Yani geçen yıla kıyasla, ikinci çeyreğe kıyasla en son bildiğimiz rakam bu. -1.5. Peki bundan sonra ne öngörüyor? Acaba programa ne koymuş diye baktığınız zaman, çok rakamlara da boğmak istemiyorum ama oradan başlayalım. Bir kere bu yıl diyor ki %0.5 aslında bir büyüme, %0.5. Şimdi bu ne demek? -1.5'tan 0.5'e getirebilmen için ekonomiyi ikinci yarıda, yani zaten üçüncü çeyrek tamamlandı. Tam rakamları bilmiyoruz ama tahminde bulacağız kısa bir süre sonra betam olarak. Dördüncü çeyreğin daha ne bize hazırladığını bilmiyoruz. Ama sonuçta bu ikinci yarıda çok ciddi bir canlanma, ciddi bir büyümeyle ancak negatiften az da olsa bir pozitife geçiş olabilir. Bir kere bir burası bana hiç de inandırıcı gelmiyor. Belki çok da büyük bir daralma, 2019 büyük bir daralmayla bitmeyecek ama en iyi ihtimalle sıfır olabilir. Burası da çok önemli değil. Yani diyelim ki 0.5 biraz iyimserlik dozu katılmak isterdi. Kabul, ona da fitim. Ama 2020, esas sadede gelelim. Önümüzdeki 3 yıl ne oluyor? Büyümeyi nasıl öngörmüş? İşte orada bir tuhaflık hemen göze çarpıyor. %5, 5, 5,
evet,
büyüme sürekli oranları.
Çin'i bile geçer Çin, bu durum.
Yani bu hiçbir, bir kere bu kadar ki hiçbir orta vadeli programda böyle bir donuk bir seviyede büyüme öngörülmemişti. Bu zaten hiçbir geleceğe dönük bir programda böyle şey olmaz. Çünkü hiçbir ekonomik model, çünkü sonuçta eğer bir program yapıyorsan iyi kötü yerinde bir model vardır ki var tabii hazinenin, ekonomi yönetiminin, bürokrasinin elinde. Bu hani ya yavaş yavaş bir veya biraz bir miktar hızlı bir daha yüksek büyüme patikasına çıkarsın, sonra bir durulma olur falan. Şimdi bir kere böyle %5, 5, 5 çok şaşırtıcı tabii biz iktisatçılar için. Ama çok da sürpriz değil galiba. Çünkü neden %5? Cumhurbaşkanı birkaç hafta önce çıkıp demedi mi en az %5 ben büyüme istiyorum?
Evet.
Dedi.
Dedi.
Belli ki işte bu program hazırlanırken ona da sunulmuş. Demiş ki bana böyle şey büyük bir ihtimalle daha gerçekçi bir program vardı. Yani işte resesyondan çıkan bir ekonomi. Ne bileyim ben, belki %4 mu koydular, ne yaptılar 2020'yi. Sonra yükseliyordu, iniyordu. Neredeyse böyle şey olmaz dedi herhalde. Bilmiyorum, tahminen söylüyorum ama önemli değil. Belli ki burada bir en tepe siyasetin şey var, iradesi var, damgası var.
Ama en tepe siyaset iktisatçı olduğunu söylüyor zaten.
Evet.
Evet. Gerçi diplomasını bulamadık henüz ama olsun.
Yani ayrıca iktisatçı olması da gerekmez Cumhurbaşkanlığı.
Evet, evet ama kendisi iktisatçıyım diyor.
Evet, iktisat kadrosuna, iktisadı yöneten önce bakandan, onun tabii bürokrasi, uzmanları, bunları hazırlar, tartışılır. Dediğim gibi bir miktar insanlık dolu da onun içinde. Ama %5, %5, %5. Sonra tabii bunları koyunca uzmanlar programa en baştan, sonra ne yaparsın? Sonra diğer bu büyüme nereden kaynaklanacak? Yani ne kadar tüketimden gelecek, ne kadar yatırımlardan, işte ne kadar ihracattan, kamu nihai tüketim harcamalarından, bunları ona uydurmaya çalışırsın ve hakikaten manzara öyle gözüküyor. Ama bunu yaparken de tabii her şey tam uymuyor. Orada da çok tuhaf şeyler var, iddialar var. Onları da istersen kısaca...
Lütfen, evet, özetlersen.
Şimdi %5, tamam, çok da abartılı değil. Yani önce onu söyleyeyim. %5 büyüme Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme haddi olarak ben de öyle görüyorum. Aşağı yukarı %5. Zaten başka bir şey açıdan da bu %5'in tabii niteliği önemli. Tamam, potansiyel olarak böyle büyüyebiliriz ama bu garanti değil. Bunun için bizim kaynakları çok iyi kullanmamız lazım. Etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Ve en önemlisi de tabii yatırım. Çünkü tüketimi biliyoruz. Beceriyiz maşallah tüketmeyi. Fırsatını bulunca bir de krediler açılsın. Onların da tabii ne kadar açılacağı ve faiz hakları ne kadar hızla inecek onu tam kestiremiyoruz şimdilik ama tamam yani bir iyileşme başladı. Tüketimi de önemli bir paya sahip olacak bu %5'in içinde ama yetmez. Nispeten tüketim artışını makul bir düzeyde tutmuşlar. Ama ikinci esas şaşırtıcı kritik nokta yatırımlar. Şimdi yatırımlar şöyle özetleyeyim, hiç kıpırdamıyor. Yani tüketimde bu ilk yarıda dedim bir canlanma oldu. İşte %3'e yakın birikimli bir artış var gayri safi yurt içi hasılada. Ama yatırım kalemi felaket. Bir yıl içinde yani en son bildiğimiz rakam ikinci çeyrekten ikinci çeyreğe %25'e yakın yatırımlarda daralma var. Çeyrekten çeyreğe hani büyüdü dediğimiz, canlandı dediğimiz bu yılın ilk yarısında birinci çeyrekten ikinci çeyreğe yatırımlar %7.4 küçülmüş vaziyette. Yani devam ediyor daralma. Şu olgu nasıl olacaklar? Orası bir muamma bana göre. 2020 yılında %10'luk bir yatırım artışı programa konmuş.
Nasıl olacak bu yatırım?
Efendim?
Bu yatırım hesabı projeksiyonu nasıl gerçekleştirilecek?
Vallahi işte, tamam, soru bu.
Soru bu.
Yani bunun için çok ciddi bir güven tazelenmesi lazım. Yatırımcıların hem yerli hem yabancı, evet artık ekonomi çok iyi yönetiliyor. İşte enflasyon da düşecek, fiyat istikrarlı olacak, döviz kuru da istikrarlı olacak. Buna inanacaklar. Dışarıda maceralar olmayacak. Ondan sonra biz de artık tamam yatırımları yaparız, batmayalım, batmayız demeleri lazım. Yani kritik nokta güven tabii. Güvenin yeniden kazanılması. Buna dair ortada öyle çok bir emare yok. Bu programda aslında hani güvenin geri kazanılmasında bir tabii kilometre taşı olması beklenir. Ama tutarsız bir program ve inandırıcılıktan uzak bir program gündeme getirdiğin zaman bu tam ters etki yapar. Ters teper ya, bu iş ciddiye alınmıyor, bu ne biçim program diyebilirler, inanamayabilirler. Şimdi bu yatırım kaleminde kesinlikle böyle. Şimdi başka bir şey, ilginç nokta, 3 yıl vade içinde büyük bir iddia aynı zamanda ifade ediyor bu program. Nedir bu iddia? Yani büyümeyi konuştuk, %5'e hemen çıkış bana göre yatırım kalemi nedeniyle mümkün olmayacak. Sonra işte reformlar yapılır, güven kazanılır, ekonomi düzgün bir şekilde yönetilmeye devam edilirse, dışarıda maceralara kalkışılmazsa evet belki 2021'de %5'e ulaşabiliriz. Buna şey diyemem, yani çok aşırı iyimser diyemem. Ama 2020 için %5'i oldukça iyimser buluyorum, hatta abartılı buluyorum. Nitekim sadece ben değil, yani bütün uluslararası yerli böyle büyüme tahminleri yapan kuruluşların hiçbirinde tahminleri buna yaklaşmıyor bile. Yani en yükseği %2,5, %3. Neyse, ama iş bununla bitmiyor. Büyük bir iddia aynı zamanda içeriyor program dedim. Bu iddia Türkiye bu %5'i büyümeyi gerçekleştirecek. Ama aynı zamanda bu büyüme ihracat çekişli bir büyüme olacak. Yani dış dengede bozmayacak, cari açık büyümeyecek. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir büyüme olacak. Şimdi Türkiye bunu hiçbir döneminde bu son 20-30 yılda başaramadı.
Belki bundan sonra başarır.
Belki bundan sonra, şimdi iddia bu, bundan sonra başaracak deniyor. 3 yıl içinde, şöyle özetleyeyim. 2020'de işte cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2,5 gibi, -2,5, yani açık var. Ama nasıl bir mucize olacaksa 2 yıl içinde bu açık sıfırlanıyor. Şimdi diyorsun ki ya acaba ihracat mı çok hızlı artacak? İhracat rakamları da yok. Sadece büyümenin kaynaklarında o kalemlerde işte tüketim var, yatırım var. Kamunun nihai tüketim harcaması var. Bir de net ihracat dediğimiz, ki o net ihracat ihracatın büyümesi eksi ithalatın büyümesidir. Sadece o kalem var. O belli ki bu şeyi, dengeyi tutturmak için konmuş oraya. Ciddi biçimde tabii sonunda pozitife geçiyor ama nasıl oluyor da ihracat artıyor, ne kadar artıyor, ithalat ne yapıyor, adeta gizlenmiş bu rakamlar. Şimdi öyle olunca tabii tam bu mucizenin ya da bu büyük iddianın, hadi mucize demeyelim, bu büyük iddianın nasıl gerçekleşeceğini tam kestiremiyoruz. Ama sonra bakıyoruz ki turizmden medet umuluyor. Çok ciddi bir turist sayısında artış, üstelik ortalama gelirlerinde artış konmuş. Başka türlü tabii bu iddiayı nasıl şey edeceksin, değil mi, destekleyeceksin? 50 milyona zaten onu da Cumhurbaşkanı biliyorsun. Gene kısa süre önce, değil mi? Hatta dün mü, evvelsi gün mü?
Evet.
30 küsur milyon işte turist, %12 arttı bu yıl turist sayısı. Çünkü Türk lirası yerlerde sürünüyor. Muazzam ucuzladı Türkiye. Tabii yani turist sayısı da artar. Ama sonuçta kaç, 32 mi 33 mi, ben de tam bilmiyorum bu rakamı, ama 30 küsurlarda bir turist şeyimiz var, potansiyelimiz var, milyon. Bu diyor 50 milyona çıkacak diyor 3 yıl içinde.
Bunu nasıl şimdi hesaplayabiliyor?
Bilmiyorum.
Yani bu da son derece büyük bir projeksiyon çünkü. Yani dünya çapında yani, bir evet, projeksiyon
yani
yapıyor.
Sanki 40 milyona çıkacak 3 yıl içinde. Tamam, iyimser bir bakış ama neden olmasın dersin. İşte Türkiye'nin cazibesi artacak. İşte efendim Türk lirası da öyle hemen değerlenmeyecek falan filan. Olabilir, bu kabullenilebilir ama yani 50 milyona nasıl çıkar 3 yılda turist sayısı, daha önce bir herhangi bir ülkede oldu mu hiç sanmam. Şimdi bu iddianın da yani arkasında bir bizim sanayimizde bir yapısal dönüşüm olup giderek daha çok işte aramalı ithal ediyoruz, hatta önemli miktarda tabii yatırımlarımız yaptırım malı ithal ediyoruz. Bu mallar ikame edilmeye başlandı. Bu hızlanacak. Bu süreç öbür taraftan ihracatımız şahlanacak. Ne olacak da şahlanacak yani. İşte gördük bu kriz döneminde 2018 yılı ve kısmen de 2019 cari fazla vermeye başladık. O da övüle övüle tabii bitirilemiyor. Dengeye geldik diye. Bu işi yakından bilmeyenler de diyebilirler ki sen çok yüksek, büyük iddia diyorsun. İşte bu gerçekleşti bile değil mi? Cari açık bitti, cari fazla başladı.
Evet.
İyi de bu ihracattan kaynaklanmadı ki. Sonuçta ihracat artışı çok mütevazi.
Peki
nereden kaynaklandı? İthalattaki muazzam düşüşten.
Düşüşten. Ben...
Neden düştü? Çünkü içeride hem yatırım talebi hem tüketim malı talebi tamamen bitti. Öyle olunca da tabii ki ithalat muazzam bir düşüş yaşadı. Bu hep böyle olmuştur krizlerde Türkiye'de zaten. Bunda övünülecek bir taraf yok.
Yok.
Sen %5 büyüme, daralan bir ekonomide cari açık başka ya da cari dengenin durumu başka olur. Büyüyen ve iç talebe dayalı büyüyen bir ekonomide cari denge başka türlü olur. Sen %5'e biz gelecek yıl, önümüzdeki yıl fırlayacağız, büyümeyi fırlatacağız dediğin zaman bunun içine ciddi miktarda tüketim ve yatırım, özellikle yatırım artışı koyduğun zaman bunlar nereden gelecek? Bir kısmı, önemli bir kısmı belki de ithalattan gelecek. Bu arada sen ihracatını hakikaten artırabilecek misin? Bu kadar arttıramayacağın çok açık. Ne olacak? Belki 10 milyon daha turist gelecek seneye ilave. Bilmiyorum yani.
Seyfettin, ben bu nokta... Bu
inandırıcı değil yani.
Evet, değil. Bu noktada ben de bir başka soru sormak istiyorum izninle. Az zamanımız kaldı ama bugün Barış Soy'dan da T24'te buna değinmiş. Önemli bir soru bu. Güvenli bölgeye harcanacak 26,4 milyar dolardan önemli olan konu diye aslında işte iklim değişikliğine değinen bir ilginç konu var. Fakat şunu söylüyor, gazetelerden öğrendiğimize göre iktidar Suriye'nin kuzeyinde 500 kilometreye yakın, yani 480 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğindeki bölgeyi tırnak içinde temizledikten sonra 5000 nüfuslu 140 köyle 30.000 nüfuslu 10 ilçe inşa etmeyi planlıyor. Amaç Türkiye'deki 2 milyon Suriyeli göçmeni buraya yerleştirmek. Projenin maliyeti 26,4 milyar dolar. Yani Türkiye'nin turizmden bir yılda elde ettiği paranın tamamı veya Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin aşağı yukarı tümü diyor. Bu kadar büyük para ciddi ciddi güvenli bölgeye mi harcanacak yani? Evet, ama paranın önemli bir kısmını Batılılar verecekmiş. Yerseniz diye de bir parantez açmış.
Aynen.
Ne demek
yani,
bu?
Ya bir kere bu tabii muazzam bir siyasi operasyon. Bu nüfus şeyi,
Nüfus mühendisliği.
Suriye'nin nüfus yapısını değiştiriyoruz. Bir kere bunu Suriye hükümeti ne diyor?
Başka bir egemen ülkeden bahsediyoruz.
Başka bir egemen ülkeden bahsediyoruz. Hani kendi ülkende bile böyle nüfus mühendislikleri artık tarihe karıştı. İnşallah tabii tarihte çok yaşandı bunlar da. Şimdi kolay kolay yapılamıyor. Hele böyle şeye, işte Avrupa'ya, Batı'ya entegre bir ülkede yapamazsınız. Ama bu egemen bir başka ülkeden söz ediyoruz. Sen onun... Hükümet buna ne diyor bir kere? Onunla anlaştın mı? İşte bu parayı Batılılar neden versinler?
Evet, işte ben de çok da büyük bir miktar yani 26,5 milyar dolara yakın. Evet.
Hayret, inanılır gibi değil. Yani burada çok ciddiye alınacak bir şey değil. Üstünde durmaya değer mi bilmiyorum. Burada yapılabileceğini sanmam. Yani orasını temizleyebilirsin tabii büyük şeyleri. Badireleri göze alarak,
savaşı da
savaşı göze alarak yapabilirsin. Ama sonra ne yapacaksın? Köyleri, artı bir de tabii şu soruyu da sormak lazım ya. Buradaki Suriyeliler bakalım gidip oraya yerleşmek istiyorlar.
İstiyorlar, evet.
Zorla mı götüreceksin? Herhalde. Evet, çünkü onların geldikleri, tabii ki Suriye'ye dönmek isteyebilir önemli bir bölümü kendi ülkelerine, vatanlarına. Ama onların köyleri vardı, kasabaları vardı, her neyse orada işleri, güçleri, toprakları vardı. Yani bu bir çeşit hani şey, tipik bir ütopya gibi duruyor bu. Hayali bir şey kurulacak orada. Yaşam bölgesi. Herhalde tek tip TOKİ yapacak, tek tip şeyler. Evler, toprak verilecekmiş. O topraklarda ne tarım yapacaklar, orayı biliyor mu bunlar? Yapmak istiyorlar mı? Yani şey gibi, zihni sinir projesi gibi bir şey yani.
Evet, ütopya ile de distopya karışımı bir şey aslında tabii, evet, nasıl evet. Zorla da gönderilecekleri evet, varsayılırsa aynen. Tabii değil mi?
Aynen. Sordunuz mu Suriyelilere öyle bir şey yaparsak gidecek misiniz diye?
Peki son bir soru, bununla ilgili olarak ek bir soru. Bütün bu medya, yani iktidara yakın, Cumhurbaşkanı'na yakın medyada bir sürü aklı başında olduğu söylenen köşe yazarları bunlar hakkında ne diyorlar? Bu gerek biraz önce sözünü ettiğin tuhaf nüfus yani turizmle ilgili projeler.
Ben izlemiyorum açıkçası.
Evet.
Ben... Yani ama kim bilir, herhalde çok güzel, her şey çok güzel olacak böylece. Hem Suriyelilerden kurtulacağız. Hem orada Kürtlerle aramızda bir Araplardan oluşan tampon bölge yapacağız. Ne ala tamam. Güzel de nasıl yapacaksın yani o kadar, hani bırak maliyetini, parayı da bul falan. Bence en önemli burada bir insanlık şeyi var boyut.
Evet, nüfus mühendisliğine ne diyorlar nüfus acaba mi? Bütün bu baş yazarlar,
köşe yazarlar. Ona nüfus mühendisliği demiyorlar herhalde. Evet. Suriyeliler vatanlarına dönecek diyorlar. Yani sen şimdi Türkiye'de diyelim bir yerin bir bölgede bir savaş çıktı. Komşu ülkeye sığınmak zorunda kaldılar. Ondan sonra sen o insanlara sığındığın ülke, ben sana bilmem başka bir yerde çok güzel köyler kuracağım, buraya gider misin? Yani belki meraklısı çıkar ama çoğunluğun bunu istemeyeceği çok açık. Zaten bir kısmı Türkiye'de kalmak istiyor, bir kısmı Avrupa'ya gitmek istiyor. Suriye'ye dönmek isteyen var, önemli bir nüfus tabii. Ama kendi köylerine, kasabalarına, şehirlerine dönmek isteyecekler.
Ve güvenlik şartları, güvenli şartlar.
Tabii altında. Yani inşallah Suriye'de bir an önce hiç savaş biter. Ve tabii diğer tuhaflık da bunu Suriye hükümeti, Allah bilir, belki de şey olarak görecek, kasus belli olarak görecek.
Evet, bir savaş sebebi.
Yani ondan onay aldılar mı? Hani gayri resmi temaslarda tamam biz göz yumacağız mı dediler. Öyle gözükmüyor yani. Şeye bile değil mi? Derhal terk etmeli Türkiye Silahlı Kuvvetleri. Suriye'den çıkmalı diyor.
Evet evet. Başar Esad ve yönetiminden. Evet, Dışişleri Bakanlığı'ndan evet. Falan açık açıklamalar da geldi yani. Evet. Evet, bilmiyorum. Kritik bir durum.
Yani bunlar tabii dış maceralar diye ben bir şöyle basit bir şekilde geçiştirdim programı tartışırken, ama hani güven nasıl kazanılacak, ne olacak? O arada tabii ki dış maceraların da olmaması lazım. Bu şimdi doğrudan işte çok ciddi, riskli bir dış macera.
Evet, peki konuşmaya devam edeceğiz evet. Tabii. Çok
İyi
teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.